Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, kardeşlik diyorduk. Soy, kan yoluyla, nesep yoluyla kardeşlikten çok daha önemlidir. İnanç kardeşliği, iman kardeşliği. Allah bütün insanları aynı anne ve babadan dünyaya getirerek nesil yönüyle birbirlerinin kardeşi görmelerini isterken esas kardeşliğin iman esasına dayanan İslam kardeşliği olduğu vurgulanır. Dolayısıyla ikisi birbiriyle çatıştığı zaman iman kardeşliği tercih edilir, esas alınır ve küfrü imana tercih eden, Allah'tan korkmayan, ona hakkıyla iman etmeyen, inancına şirk karışan insanlar, kişinin babası, kardeşi, çok yakını bile olsa onların dost edinilmesi Kur'an-ı Kerim'le yasaklanmıştır. İslami literatürde kardeşlik karşılığında kullanılan kelime uhuvvet, ah kelimesidir. Aynı ana babadan veya bunlardan birinden dünyaya gelenler arasındaki kan bağını belirttiği gibi esas olarak da sülaleye, kabile veya millete mensup olma, aynı inanç ve değerleri, dünya görüşünü paylaşma gibi ortaklık ve benzerlik bulunan kişi ve grupların arasındaki birlik veya dayanışma özelliğini bu kelime ifade eder. Uhuvvet kelimesi Kur'an ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda cahiliye telakkisinde soy birliğine ve kan bağına dayanan asabiyet kavramının ırkçılık ve aynı vatandaşlık anlayışının bir zıttı, bir karşıtı olarak tevhid inancını esas alan manevi bir birliği, dayanışma ve paylaşma sorumluluğunu anlatmak üzere kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de kardeşlik kelimesinin Arapçası olan uhuvvet kelimesi değişik türevleriyle tam 96 yerde geçer. Dolayısıyla Kur'an 100 civarındaki ayette kardeşlikle alakalı hukuku ve dayanışmayı vurgular. O yüzden Kur'an kardeşlik konusuna çokça önem vermiştir. Kur'an'da kardeşlik kavramının farklı ilişki biçimlerini ortaya koyduğu görülür. Birinci olarak Kur'an soy sopla alakalı baba, aynı baba ve aynı annenin evlatları ya da en azından birinin çocukları olan kişiler arasındaki kardeşlik hukukunu, neseple alakalı kardeşliği hükme bağlar. Mirasla alakalı, diğer konularla alakalı hususları gündeme getirir. Miras, evlenme gibi fıkhi düzenlemeler üzerinde Kur'an'da durulurken kardeşlerden söz edilmesi yanında yine ahlak açısından Hazreti Adem'in oğullarından Kabil'in kıskançlık ve menfaat duygularına mağlup olarak kardeşini öldürmesi, Maide 27 ila 31. ayetlerde vurgulanıldığı gibi, yine kıskançlık yüzünden Hazreti Yakup'un oğullarının kardeşleri Yusuf'a ihanet etmeleri Yusuf suresinin 8 ila 15. ayetlerinde anlatılır. Ayrıca bazı ayetlerde Müslümanların putperest akrabalarıyla ilişkileri çerçevesinde kardeşlerden de söz edilmekte ve Müslümanların bunları dost kabul etmemeleri gerektiği bildirilmektedir. Tevbe suresi 23-24, Mücadele suresi 22. ayetlerde olduğu gibi. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim aynı soya ve aynı kavme mensubiyeti de yine kardeşlik kelimesiyle vurgular. Özellikle Hud, Salih, Şuayb gibi peygamberlerin kendi toplumlarıyla, kendi kavimleriyle ilişkilerinden söz edilirken bunlar kavimlerinin kardeşleri olarak takdim edilir. İslami kaynaklarda bu bağlamda kardeşlik kavramının soy birliğini veya bütün insanların aynı atadan geldiğini ifade etmesi yanında peygamberlerin kavimlerine duydukları şefkati, dolayısıyla onların manevi kurtuluşları için besledikleri şiddetli arzuyu dile getirdiği kavram olarak kardeşlik ifadesi kullanıldığı belirtilir. Üçüncü olarak Kur'an'da esas ve üst seviyeden bütün insanlara hitap etmek üzere kardeşliğin inanç ve iman esasına, amaç birliğine dayandığı özelliğidir. Kur'an bu açıdan Müslümanları birbirlerinin ancak kardeşleri olarak görür. Ali İmran suresi 103, Tevbe suresi 11 ve Hucurat suresi 10. ayette, yine Haşr suresi 10. ayette ifade edildiği gibi. Müslümanların dışında kalan diğer inanç grupları arasında ortaklık ve işbirliği de yine Kur'an tarafından kardeşlik olarak vurgulanır. Yani kafirler de birbirlerinin dostu, velisi ve kardeşleridir. Aynı zamanda şeytana itaat eden, onun yolunu izleyenler de şeytanın kardeşleri olarak vurgulanır. Yani inkarcılar, kafirler, münafıklar birbirlerinin kardeşleridir. Ali İmran suresi 156-168, Ahzab suresi 18. ayetlerde ifade edildiği gibi. Hatta Kur'an münafıklarla ehli kitap arasında da bir kardeşlik ilişkisi kurar. Haşr suresi 11. ayette değerlendirildiği üzere. Mallarını benlik iddiası uğruna, gurur kibir için, şeref şöhret için saçıp savuran veya Müslümanları başarısız kılmak için küfür yolunda mallarını harcayan putperestler kastedilerek savurganlar, müsrifler şeytanların kardeşleridir denilir Kur'an'da. İsra suresi 27. ayette. Yine aynı durum şeytanın kardeşliği ifadesi Araf suresinde de 202. ayette yine kardeşlik ifadesiyle belirtilir. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an'ın kardeşliğe bakışını bu üç kategoride değerlendirdikten sonra Kur'an'da kardeşlikle alakalı birkaç ayeti hatırlatayım inşallah. Sonra hadis-i şeriflerdeki kardeşlikle alakalı temel değinilere geçeyim. Sonra kardeşliğin güncel boyutunu, sosyal boyutunu, cemaatlerle alakalı boyutunu ve hepimizin bu konudaki görevlerini vurgulamaya gayret edeyim. Ali İmran suresi 103. ayetinde Medine'ye hicret eden müminlerin durumunu anlatan ayet-i kerimede Medineli iki kavmin arasındaki kardeşlik tesisinin Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti olduğu vurgulanır. Ve hepimiz işte Allah'ın rahmetiyle birbirimizi inanç esasına dayalı olarak müvahhid müminleri kardeş kabul etmemiz gerektiği ifade edilir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun karşısında, kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete eresiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran 103. Araf suresi 202. ayeti kafirlerin de şeytanın kardeşleri olduğu şeklinde değerlendirme ile çok ufuk açıcı şekilde vurgulanır. Şeytanın kardeşleri ise onları sapıklığa sürükler. Sonra peşlerini bırakmaz. Araf suresi 202. ayet mal olarak. İşte küfrü imana tercih edenlerin sevilmemesi, kardeş ve dost kabul edilmemesiyle alakalı Kur'an'da 10 civarında ayet vardır. Onlardan bazılarını ifade edeyim. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, inkarı sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi dost, veli edinmeyin. Sizden kim onları veli, dost edinirse işte bunlar zalimlerdir buyurulur. Tevbe suresi 23. ayet. De ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kavminiz, kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun peygamberinden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse artık Allah'ın emri, azabı gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Tevbe suresi 24. Cennette müminlerin kalplerinden kinler tümüyle sıyrılacak ve bütün iman eden müminleri, cennetlikleri gönülden severek onları kardeş kabul edeceklerdir. Dolayısıyla dünyamızın da cennete benzemesi için bütün müminlere karşı gönlümüzden kinin, nefretin soyutlanması, çıkarılması, birbirimizi gönül tahtımıza yerleşen, müminleri cennetimiz kabul eden, onlar vasıtasıyla cennete girebileceğimizi düşünen, tümüyle can, ciğer dostumuz, kardeşimiz kabul etmeliyiz. Hıcır suresi 47. ayetin meali öyledir. Onların, cennettekilerin göğüslerinden, kinden ne varsa tümünü sıyırıp çektik. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar buyrulur. Musa aleyhisselamın öz kardeşi olan Harun aleyhisselamla alakalı duasını, tavrını Kur'an-ı Kerim yine haber verir. Musa Allah'a dua ederek dedi, bana ailemden de bir vezir, yardımcı ver. Kardeşim Harun'u, onun sayesinde arkamı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl. Böylece seni bol bol tesbih edelim ve çok çok zikredip analım seni ya Rabbi diye dua etti. Taha suresi 29-34. Dolayısıyla kardeşlerle kenetlenmek, onlarla güçlenmek, işbirliğine gitmek, Allah'ı bolca tesbih etmeye, Allah'ı çokça zikredip ona hakkıyla kulluk yapmaya bir vesile olmalıdır. Kardeşliğin böyle bir vesileye hizmet ettiğini Musa aleyhisselamın diliyle Kur'an haber veriyor. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan hakkıyla korkup ittika edin ki merhamete ulaşasınız buyrulur. Hucurat suresi 10. ayette. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi şubelere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız, en takvalı yani Allah'tan en çok korkanınız, sorumluluk bilincine en fazla sahip olanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır buyurulur. Hucurat suresi 13. ayette. Evet sevgili dinleyiciler, kardeşlikle ilgili tam 96 ayette bu kelime vurgulanarak müminlerin kardeşlikle alakalı nasıl bir tavır izlemeleri Kur'an'da açıklanmıştır. Dolayısıyla kardeşlik kelimesinin dışında tefrikadan vazgeçmek, Allah'ın ipine bütün Müslümanlar olarak sarılmak, vahdet ve uyum içerisinde birlik ve beraberlik, Müslümanca dayanışma içerisinde bulunmayla alakalı ayetleri de sayarsak, yüzlerce ayette bu kardeşlikle alakalı vurgular yapılmıştır. Hadis-i şeriflerde kardeşlik konusu ayetleri izah sadedinde yine aynı inanç esası vurgulanarak ifade edilir. Mümin, müminin kardeşidir. Müslim, Müslümin yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ebu Davud'un, Tirmizi'nin rivayet ettikleri bu hadisler hem iman hem İslam bağının kardeşlik esası olduğunu ifade eder. Aynı zamanda insanların aynı atadan, aynı anadan doğmaları yönüyle kardeşliği de vurgulanır. Kulların hepsi Adem'in çocukları olma yönüyle insan olarak kardeştir buyrulur. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Buhari şöyle hadisi rivayet eder. Allah'ın birbirine kardeş kulları olun der. Ey insanlar, hepiniz kardeşsiniz. Hepiniz Adem'in oğullarısınız. Adem de topraktandır buyrulur Veda hutbesinde Peygamberimiz tarafından. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi, İslam kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz buyrulur. Müttefakun aleyh olan bu hadiste. Dolayısıyla Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace bu hadisi hep rivayet etmiş. Dolayısıyla dinleyicilerimiz de genellikle çokça duymuşlardır. Çok da duymaktan öte bu hadisi uygulamak için gayretlerimizi tekrar gündeme getirmemiz lazım. Kendimiz için istediğimiz güzellikleri, iyilikleri, hayrı, afiyeti, sağlığı, sıhhati, Allah'ın dünya ve ahiret için ihsan etme durumunda olduğu hayırları, güzellikleri başka kardeşlerimiz, başka müminler için de istemediğimiz müddetçe gerçek anlamda mümin olamayacağız, gerçek anlamda iman etmiş sayılmayacağız. Empati denilen şeyin en güzeli, en üst seviyesi, zirvesi işte Müslümanların ancak tanıdığı tanımadığı bütün iman kardeşleriyle alakalıdır. Meşhur bir hadis-i şerifte, Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği hadiste, zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et denilir. Mazlumlara nasıl yardım edileceği bellidir. Zulümden onları korumaya çalışmak, onlara yardım etmek, onların yanında yer almak. Zalime nasıl yardım edilir diye sorulduğunda Peygamberimiz, onu zulümden alıkoyarsın, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardımdır buyurur. Dolayısıyla günahta, zulümde, düşmanlıkta birbirimizle yardımlaşmak yasaklanmıştır. Maide suresindeki ayet gereği. Ama zalim olan Müslümana da yardım etmek için onun zulmüne engel olmak gerekir. Yine günahkar bir Müslümana yardım etmek için onu günahtan vazgeçirmeye çalışmak, onu cehennemin yolundan kurtarıp cennetin yoluna doğru kılavuzluk yapmak, ona en büyük yardım olacaktır. Emri bil maruf nehyanil münker dediğimiz, iyiliği emretmek, kötülükten insanları sakındırmak, dostlarımıza hayrı tavsiye etmek, şerri onlara çirkin göstermeye gayret etmek, onlara en büyük yardım olacaktır. Yoksa onları günah işlerken teşvik etmek ya da seyirci kalmak, tepkisizce onları izlemek ya da bana ne deyip umursamaz bir tavır takınmak, kardeşliğe uymayacak, onların zararına sebep olunacak düşmanca bir tavırdır. Nasıl bir kardeşimizin evi yanmış olsa onu bu zorluktan, bu sıkıntıdan kurtarmaya çalışmayıp seyirci kalmak ne kadar bir suç ise, insanların esas cehenneme doğru giden tavrına seyirci kalıp cehennemde yanmalarına bile bile önemsememek kardeşlikle bağdaşmayacak çok çirkin bir husustur. Bir hadiste buyrulur ki, şeytan kıbleye dönen müminlerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hala ümitlidir buyrulur. Dolayısıyla kardeşlik mümin, şeytanın hiç istemediği bir durumdur. Kardeşlerin birbirine düşmesi, kardeşliğe zarar verecek hususlar şeytanın çokça arzusu ve gayretiyle alakalıdır. Tirmizi ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste vurgulandığı gibi. Sevgili dinleyiciler, Buhari'nin ve Müslim'in yine müttefakun aleyh olarak rivayet ettikleri şu hadis gerçekten çok önemlidir. Ve kardeşliğin imanla kopmaz bir bağı olduğunu, müminlerin mutlaka kardeşlik hukukuna riayet etmeleri gerektiğini çarpıcı şekilde vurgular. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurulur. Dolayısıyla müminler birbirini sevmediği, kardeş kabul etmediği, bu hukuka riayet etmedikleri müddetçe, birbirleriyle yardımlaşmadıkları müddetçe iman etmiş olamazlar ve cennete giremezler. Dolayısıyla müminler birbirlerinin cennetidir, cennetlerine vesile olacak hususlardır. Birbirimize o kadar sevmek, gönül vermek, yardımcı olmak ve kardeşliğimize zarar verecek bütün çirkin, yanlış davranışlardan uzak olmak imanın zaruri bir gereğidir. Birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve acımalarında müminler tek bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı rahatsız olunca diğer organlar da uykusuzluk ve ateş ile onun rahatsızlığını nasıl paylaşıyorsa, müminler de birbirlerinin dertlerini öylece paylaşmalıdırlar buyurulur. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte. Müminin mümine durumu, bağlılığı, parçaları birbirini kenetleyip tutan, bütünleyen bir bina gibidir deyip, tuğlaların, taşların nasıl birbirlerini örerek, birbirleriyle kenetlenerek bir binanın duvarı, bir binanın esasını teşkil ediyorlarsa, müminlerin durumu da böyle olmalıdır der. Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirir, kenetler ve öyle ifade ederdi. Parmakların birbirini kenetlemesi gibi, tuğlaların binada birbirini kenetlemesi, dolayısıyla binanın gücünü artırması, oluşturması gibi müminler de böyledir, böyle olmalıdır der. 46 civarında devlete bölünen, birbirleriyle ilişkileri sınırlarla kesilen, birbirlerini farklı ülkelerin vatandaşları olarak ilan eden, ayrı kavimde, ayrı renkte, ayrı uluslar halinde yaşamaları sanki bir ayrıcalıkmış gibi değerlendirilen Müslümanların şu günkü dünyadaki konumları ümmet bütünlüğünden, kardeşlik anlayışından çok uzak olduğundan dünyada bile ne kadar zillete mahkum oluyoruz. 2 milyara yakın olduğu ifade edilen Müslümanlar işte 6-7 milyonluk İsrail'e bir haddini bildiremiyor, ona gerekli cevabı veremiyorlar. Yine ekonomileri yönüyle, sosyal ve siyasi yönüyle zalim ve kafirlerin, emperyalist güçlerin sömürgeleri konumunda, onların emir kulları konumunda yöneticilerle idare ediliyorlar. Ahlaki ve yaşayış yönüyle hiç de tercih edilecek bir konumda gözükmüyorlar. Bütün bunların kardeşlikle, birlik ve beraberliği yaşamamakla, Kur'an'ın emirlerini yerine getirmemekle çok yakından alakası vardır. O yüzden Kur'an'ın dünyada da güç ve kuvvet olmaları, kafirlere karşı üstün ve aziz olmaları, birbirlerine karşı merhamette, tevazu içerisinde olmalarını, kardeş olarak birbirlerini görmelerini gerektirmektedir. Buhari ve Müslim'in yine ortaklaşa rivayet ettikleri bir hadis-i şerif, birbirinizle kinleşmeyin, hasetleşmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Müslümanlar, kardeş olun der. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, yalan söylemez, yardımı terk etmez. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Kalbini işaret ederek takva buradadır diye 3 kez ifade etti Peygamberimiz. Yine devam etti. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter de artar bile buyurdu. O yüzden sevgili dinleyiciler, Müslümanın Müslümana arka çıkmaması, ona zarar verecek davranışlarda bulunması, onu kandırması, ona hainlik yapması, onu aldatması, ona yalan söylemesi kesinlikle kardeşlik hukukuyla bağdaşmaz ve bir Müslümana yakışmayacak durumdur. Bunlar takvaya da zarar verecek özelliklerdir ve şer olarak bunlar bir kişinin günahı açısından yeter de artar bile denilir. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste aman birbirimize karşı düşmanca tavırlar takınmayalım, kandırmaya, aldatmaya, hile yapmaya çalışmayalım. Tüccarların birbirlerini aldatmak için, müşterilerini kandırmak için bin bir laf ile, hile ile güvenilir bir tüccar olmadıklarını gösterecek tavırları dinin yasakları arasında olmakla birlikte aynı zamanda kardeşlik anlayışıyla bağdaşmayacak çirkin bir davranıştır. Sadece esnafta görmüyoruz bunu. İnsanlar küçücük menfaatleri için kardeşlerini çok rahat satabilmekte, onlara ihanet edebilmekte, onları kandırabilmekte, onları aldatmak için nice hilelere, yalan ve iftiralara müracaat etmekte, tevessül edebilmektedirler. Bütün bunlar kardeşlikle bağdaşmayacak yanlış, çirkin hususlardır. Yine Müslümanların farklı gruplar halinde birbirlerine düşmanca tavırlar takınması, birbirleriyle dayanışma içinde değil de sürtüşme içinde olması, birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunması iman kardeşliğiyle izah edilemeyecek hususlardır. Tabii kardeşlik deyince tevhidi esaslara dayanan, imanın öne çıktığı İslam kardeşliği esası söz konusudur. İnançla, akideyle birbirine bağlanmayan insanların kardeş olması da beklenemez. Yine ahlaki öğütlerde bulunan kardeşlikle alakalı bir hadis-i şerifin mahali şöyledir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu kıyamet gününde örter buyurulur. Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif gerçekten geniş olarak kardeşlik hukukunu bizlere anlatır. Yine bu konularla alakalı Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği, Ebu Davud ve Tirmizi'nin de rivayet ettiği bir hadiste sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Yani kötü zan ile bir Müslümanı töhmet altında kesin bir şahitliğimiz yoksa töhmet altında bulundurmak yasaklanmıştır. Hadisin devamında tecessüs etmeyin. Yani Müslümanların birbirlerinizin gizli kusurlarını araştırmayın. Rekabet etmeyin, hasetleşmeyin, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Müslümanlar, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahrik etmez. Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Her Müslümanın canı, malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suret ve kalıplarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Sakın ha birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi, dargın durması helal olmaz buyurulur bu sahih hadis-i şerifte. Yine ashabım birbirinizle yardımlaşmayı kesmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizden yüz çevirip ayrılmayın. Ey Allah'ın kulları birbirinizle kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla bırakması, dargın durması helal değildir buyurulur. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Hiçbir kötülüğü olmasa dahi kişinin Müslüman kardeşine hakaret etmesi kendisine kötülük olarak, günah olarak yeter. Her Müslümanın diğerine kanı, malı ve namusu haramdır buyurulur. Müslim'in ve Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Evet. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir buyurulur Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste. Onun için bir kardeşimizi, bir Müslümanı bize fayda verse de vermese de, farkında olmadan bize küçük çaplı bazı zararları olsa da olmasa da, sırf Allah için, nefsimiz için değil, Allah için sevmek, kafirler bizim faydamıza bazı işler yaptığını düşünmüş olsak bile, bizim esas ahiretimizi zarar verecek şekilde değerlendirdiklerinden, Allah'ın onları sevmemizi istemediğinden Allah için buğz etmeli, Allah için sevmeliyiz. Amellerin en faziletlisi işte sevgimizi de nefretimizi de Allah için yapmak, Allah'ın kimleri sevmemizi, kimleri de sevmememizi emrediyorsa ancak onlara karşı bu davranışlarımızı, gönlümüzü o şekilde değerlendirmek amellerin en faziletlisi olacaktır. Yine sevdiklerimizi ölçülü sevmeliyiz. Putlaştırmamalıyız. Aşırı şekilde yüceltmemeliyiz. Allah için sevgi sınırsız bir sevgiyi getirmez. Dolayısıyla bir hadis-i şerifte şöyle ifade edilir. Dostunu, sevdiğini ölçülü sev. Bir gün düşmanın olabilir. Sevmediğine de ölçülü buğz et. Tepki göster. Bir gün o sevmediğin kişi dostun olabilir buyurulur. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Allah için sevmenin faziletini ifade eden çokça hadis vardır. Bunlardan bir tanesi iman ipinin, iman kulpunun en güçlüsü Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır. Yine Allah için sevmek ve Allah için nefret edip buğz etmektir. İman ipinin en güçlüsü denilir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u me'a men ahabbe buyurulur. Kıyamet günü kişi ancak sevdiğiyle beraberdir. Biz cehennemlik insanları, Allah'ın sevmemizi yasakladığı kişileri seversek, ahirette de onların gittiği feci yere gitmiş olacağız, onlarla beraber olacağız. O yüzden müminleri, Allah'ın sevdiği insanları sevelim ki, biz de ahirette onlarla beraber olalım. Allah'a Allah'ın sevdiği kişileri sevdirmesi için bol bol müracaat etmek ve onlara gönlümüzü açmak gerekiyor. Kişi dostunun dini üzeredir buyuruyor Peygamberimiz. İnsan kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin. Dolayısıyla dostluk onun dinini paylaşmayı gerektirir. Tirmizi ve Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği bu hadiste. Evet sevgili dinleyiciler, Müslümanların birbirlerine karşı nasıl davranmaları, nasıl kardeşlik hukukuna riayetleri hadislerde bol bol anlatılır. Bunlardan birini ifade ederek bolca kardeşlikle alakalı hadisleri sizin araştırmalarınıza bırakayım ve böyle bir seçki ile yeterli kabul edeyim. Müslümanların kardeş olarak birbirlerine karşı haklarını, görevlerini, sorumluluklarını anlatan Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerif meal olarak şöyledir. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamını almak, hastalandığına ziyarete gitmek, ölünce cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, aksırınca yerhamükallah demek. Evet, tekrar edelim. Müslümanın Müslüman üzerindeki kardeşlik hukukundan bazıları işte 5 maddeyle sayılır. Selam verdiğinde selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, ölünce cenazesine katılmak, davet edince haram bir yiyecek içecek davranış yoksa, düğünü olsun, diğer yemeği olsun davetine icabet etmek, yine aksırıp hapşırınca elhamdülillah dediğini duyduğumuzda yerhamükallah diye ona dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları olarak ifade edilmiş. Bu hakları tabi emri bil maruf nehyanil münker olarak, zor gününde onlara destek olmak, yardımcı olmak şeklinde diğer haklarla beraber değerlendirdiğimizde kardeşliğin gereklerini yerine getirmek emredildiğini anlamış oluruz. Sevgili dinleyiciler, kardeşlik gerçekten çok önemli çıkarımları olan hususlardır. Kardeş, Arapçada erkek kardeşe ah, kız kardeşe uht denilir. Yani uhuvvet dediğimiz mastarla, onun türevleriyle ifade edilir. Dolayısıyla Kur'an'ın kardeşlikle alakalı yüzlerce ayetindeki ifadeleri, hadis-i şeriflerdeki yüzlerce ahlaki öğütleri hep kardeşlik kavramıyla, ah ve uhuvvet kavramıyla beraber değerlendirmek, aynı zamanda birlik ve bütünlüğü mümince bir arada olmayı kardeşliğin bir yansıması olarak düşünmek zorundayız. Kardeşler arasındaki akrabalık bağı İslam hukukunun çeşitli alanlarında da değerlendirilir. Dolayısıyla anne baba bir olan kardeşlerin birbirlerine nasıl davranacakları, birbirleriyle hukuku, hem miras hukuku hem aile hukuku arasında değerlendirilir. Ama bütün ümmetin birbirlerini kardeş kabul etmeleri Kur'an'ın çok daha fazla önem verdiği husustur. İnsanın insandan daha büyük dostu Allah'tır. Ama insanın insandan daha büyük düşmanı var mıdır? Orası tartışılır. Şeytan insanın daha büyük düşmanıdır ama Kur'an şeytanların bir kısmının insan olduğunu ifade eder. En'am suresi 112. ayette. Bu durumda şeytanların insanı mı yoksa cini mi insanlara daha şiddetli düşmandır tartışılabilir. İnsan vahşileşince hiçbir yaratık onunla yarışamaz. Çünkü insanların işlediği toplu katliam, benzeri vahşetler vahşi hayvanlara bile onların yapamayacağı çirkinlikte gözükür. Bugün Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, dünyanın daha nice yerlerinde ve adı anılmayan, savaş olmadığı değerlendirmesi yapıldığı halde manevi yönüyle, ahlaki yönüyle, inanç yönüyle kafirlerin işgali, saldırısı, efendim nice unsurlarıyla içten içe yıkma prensipleriyle karşı karşıya bulunan ülkelerdeki vahşeti, zulmü, çirkinliği değerlendirdiğimizde insanların kardeşlikten, inanç birliğinden uzaklaşınca nerelere nasıl gidebileceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla canavar hayvanların yapamayacağı vahşeti, zulmü, efendim baskıyı, saldırıyı insanlar başka inançtan oldu diye diğer insanlara yapabiliyorlar. Onun için kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bugünkü dünyada kendi başka insanlara karşı yapılan zulümle Amerika tersinden gösteriyor. İsrail kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu tersinden göstererek, kötü örnekliğin durumunu ortaya koyarak bize ders veriyor. Ve birbirimizle yardımlaşmadığımız müddetçe bu zalimlere karşı tavır alamayacağımızı bize ibret olarak gözümüzün önüne koyuyor. Şeytanların vesveseleri sonucu ortaya çıkan beşeri ideolojiler öylesine kin ve düşmanlığı yaydılar ki Müslüman zihinleri bile şüpheler, kasvetler, karanlıklar kapladı. Bırakınız insanların birbiriyle selamlaşmasını, Müslüman olarak muhabbet etmesini, toplu taşıma araçlarında bile insanlar birbirleriyle göz göze gelmemeye özen gösterir oldular. Bu mümkün ki birbirlerini Müslüman kabul etmedikleri için olduğu kadar Müslümanlığı önemsemedikleri, kardeşliği olsa da olur olmasa da olur diye önemsiz bir husus gibi gördüklerinden dolayıdır. Bizim derdimiz esas mümin olan, iman etmiş olan insanların birbirleriyle ilişkileridir. İmana, aynı ideolojiye, aynı inanca, aynı dünya görüşüne mensup olan insanlar dahi kendi aralarında kaygısızca konuşamıyor, birbirlerini dinleyemiyor, birbirlerine tümüyle muhabbet besleyemiyor, birbirleriyle aynı safta buluşamıyor, birbirleriyle tek ümmet, tek cemaat olma yoluna gidemiyor ise bunda imanla alakalı, Kur'an'ın uyarılarıyla alakalı ciddi duyarsızlık, ciddi ilgisizlik söz konusudur. İletişim özürlü bir toplum oldu insanlar. Dünyanın öbür ucundaki insanla ilişkiye geçer iken işte internet vasıtasıyla ve benzeri araçlarla kapı komşusunu tanımıyor ya da onunla ilgilenmiyor, onunla selamlaşmıyor, onunla iman bağı oluşturmuyor, köprüler kurmuyor ise bunda bir sakatlık vardır. Sevgi, barış ve kardeşlik kelimelerinin en çok tüketildiği bir memlekette insanların bazen birbirine kardeş kelimesiyle bile ifade edememesi ya da bunu vücutlarıyla, yüzleriyle ispat edememesi gerçekten çok ciddi bir dramdır. Neredeyse insanlar arası ilişkilerin en temel esprisinin düşmanlık olduğu tezi savunulacak hale geldi. Öylesine yanlış bir hayatı yaşıyoruz. Kardeş kelimesinin anlamını yitirdiği bir alemde dostluğun yerini düşmanlığın alması hiç de şaşırtıcı değil. Gerçi tarihte ve günümüzde yapılan din ve mezhep savaşlarına bakarak beşeri ideolojilerin tek yanlı olarak itham edildiği görüşü ileri sürülebilirse de kavga eden dinlerin önemli bir kesiminin insan elinde asli hüviyetini kaybettirerek yarı yarıya beşerileşmiş bir ideolojiye dönüştüğünü, bu nedenle de meramını dille değil elle anlatmaya kalktığını fark etmek mümkündür. Gerçekten iman eden toplumlar birbirleriyle savaşmazlar. Dolayısıyla iman eden müminler yeryüzünü ıslah etmek, orayı düzeltmek, orada halife olmak, insanları birbirleriyle kardeş olarak güzelce geçinmelerini sağlamak için ilahi prensipleri onlara duyurmak, insanların şahidi, kardeşi, onların yardımcısı, onların düzelticisi, onların üzerinde veli olacak konumda olması yönüyle yeryüzünü ifsad etmez, barbarlık yapmaz. Evet sevgili dinleyiciler, yapılması gereken şey insanın kendi hayatını genel bir değerlendirmeye tabi tutması, kaybettiği gayeyi ve kader çizgisini yeniden tespit etmesidir. Böylece yaratılış hikmetine uygun güzel bir hayatı yakalayabiliriz. Küçük çaplı cennetimizi dünyaya, saadet asrını çağımıza taşıyabiliriz. Dünyayı kendi cehennemi yapmaya yönelik gayretlerden kardeşliğin ne demek olduğunu tekrar değerlendirerek vazgeçebiliriz. Aksi takdirde kendi amacımızdan, gayemizden, hedefimizden uzaklaşmış bir insan olarak yeryüzünü biz de bozmaya çalışırız, fesadı artırmaya kalkarız. O yüzden Müslümanların birbirleriyle kardeşçe geçinmeleri, diğer insanlara da adaletle muamele etmeleri, onlara da zulmünden el çektirerek dünyada da ahiret içinde yardımcı olmaya çalışmaları ümmet olmanın zaruri bir gereğidir. Tefrikayı değil, kardeşliği esas alır müminler. İnsanın kendi kendini koruma refleksi, özü itibariyle başkalarını korumak ve kollamak zorunluluğunu da beraberinde getirir. Başkalarına zarar vermesi, yine kendi varlığını tehlikeye sokması anlamına gelir. Çünkü insan hayatta akraba olmasının ötesinde, yaratıldığı ham madde itibariyle dahi, insanlar birbirlerinin anne baba bir, Adem ve Havva'dan gelen kardeşleridir. Kendisinin değil bir başka gücün irade ve gücüyle, Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur insanlar. Bu irade ve gücün sahibine bağımlı olması nedeniyle de kaderde kardeştir insanlar. İşte kendilerini yaratan güç, insanı bir maddeden değil, birçok nesnenin terkibinden ve çeşitli aşamalardan geçirerek yaratmıştır. İşte bütün bunlar insanın aslında tabiatın çocuğu olduğu kadar Allah'ın yakını ve gözdesi olduğunu da ifade eder. Zayıflığı nedeniyle insan sadece tabiata ve Allah'a değil, aynı özden yaratıldığı insan kardeşine de bağımlıdır. İnsanlar birbirine muhtaçtır. İnsan, insanın hem sebebi hem sonucudur. Çünkü insanın yaratıldığı su, saf yağmur suyu veya dere suyu değil, başka iki insanın öz sularıdır. Bu özel su, insana dönüşürken soy sahibi olmak vasıflarını da kazandırır. Furkan suresi 54. ayette ifade edildiği gibi. İnsanın Allah, tabiat ve insana bağımlılığı sadece varlık dünyasına çıkma aşamasıyla sınırlı değil. Varlığını devam ettirirken hayatının öbür dünyadaki devamında da bu yakınlık ve zorunlu ilişki devam edecektir. Cennette yalnızlık söz konusu değil. Orada da diğer insanlarla, diğer güzel insanlarla beraberlik sürecektir. Evet, Nakil suresi ayet 4'te insanların tek toplum olduğu, ilk ihtilafı insanın başlattığı, kendisini bir sudan yaratan Allah'a hasım olduğu vurgulanır. Yine Bakara 213. ayette insanlar bir tek milletten başka bir şey değildi. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcılar olarak gönderdi. Ama aralarındaki kıskançlık yüzünden onlar ayrılığa düştüler denilir. Yine Yunus suresi 19'da insanlar sadece tek bir ümmetti fakat ihtilafa, ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi buyrulur. Gerek cennette ve gerekse cennet sonrası dönemde Allah hem Adem aleyhisselamı hem de oğullarını şeytana karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şeytanın düşmanlığına dikkat çekti. Taha 117, Yasin 60'ta olduğu gibi. Hatta cennetten dünyaya yolcu ederken onlara şunu söyledi. Size benden her hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim benim öğüdümden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır ve kıyamet günü kendisini kör olarak haşrederiz denildi. Allah yarattığı her insana doğru yolu gösterdi ve şükretmek ile nankör olmak arasında imtihan için serbest bıraktı. Onları iyiliğe teşvik etmenin ötesinde başka bir baskıda bulunmadı. Ama iman ve kardeşlik yolundan sapacak olanların cezalandırılacağını insana haber verdi. Nisa 115, 116, 119'da olduğu gibi. Ama sevgili dinleyiciler, Adem oğulları bu uyarıları göz ardı etti, azdı ve Adem aleyhisselama ait baba ocağı olan cenneti terk etti. Henüz Adem aleyhisselamın iki oğlu arasında bile öldürmeyle sonuçlanan bir kavga yaşandı. Maide suresi 27 ile 31. ayetlerde anlatıldığı gibi. Şeytan onları yoldan çıkardığı halde kendilerini insanlar doğru yolda olduğunu zannettiler. Böylece kardeşlik düşmanlığa dönüşmekle kalmadı, aynı zamanda insanlıkla asıl olan kardeşlik değil de düşmanlık olduğu sanılmaya başlandı. İnsanlar sadece Allah'a kul olsunlar diye yaratılmışken, parçalanmanın temsilcilikleri, Allah'a kulluğa çağıranları bölücülükle suçlamaya başladılar. Mü'min suresi 26, Araf suresi 127'de olduğu gibi. Oysa İslam'a davet, İslam'a çağrı bir öze dönüş çağrısıdır. Evi terk etmiş kardeşe yuvaya dön çağrısından başka, fıtratına, özüne dön çağrısından başka bir şey değildir. Bölücülükse Allah'ın kendisine biçtiği misyonu terk eden, böylece şeytanın elinde oyuncak olan sapık insanların zavallı tavrıdır. Bu sebeple zalime bile yol göstererek iyilik yapmamız istenmektedir. Onların zulmünden onları vazgeçirmeye çalışmak istenir. Evet sevgili dinleyiciler, gönül bağına dayanan iman kardeşliğini ortaya koymak zaruri bir esastır. Bunun cemaatler arasındaki tavrı, kardeşliğe engel olacak hususları gözle görülebilecek ve hiç de hoşa gitmeyecek manzaralar arz etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'la Muhacir'i birbirine kardeş ilan ettiği ve İsar dediğimiz Muhacir'in Ensar'dan gördüğü kendilerine kardeşlerini tercih eden özellik ile kendilerine lazım iken kardeşini kendisine tercih eden anlayış ile asr-ı saadette kardeşliğin en güzel hususlarının yaşandığını görüyoruz. Bunu Müslümanlar arasında da, cemaatler arasında da görmek için bütün yolları açmalıyız. Batı felsefe mirasına sahip olduğu ve her filozof kendinden önceki filozofu tenkit edip onun doğru olarak ileri sürdüğünü eleştirip delillerini çürütmeye çalışmış olduğu için Batılılar hakikati, mutlak hakikati bulamamışlar, bulduklarını iddia etmeyecek, edemeyecek durumda olmuşlardır. Demokrasi biraz da bu anlayışın ürünüdür. Göreceli doğrulara, değişkin gerçekliğe sahip olan farklı görüşler, değişik partiler şeklinde temsil edilir ve halkın çoğunluğu hakem tayin edilerek bu göreceli doğrulardan bir veya birkaçı öne çıkar. Kimsenin kesin yani mutlak doğrusu olmadığından buna itiraz eden çıkmaz. Çoğunluk hakem kabul edilir, doğrunun ölçüsü olarak değerlendirilir. Herkes karşısındakinin olduğu kadar kendi doğrularının da göreceli, nisbi olduğunu benimser. Bu tavırda biraz aşırılık söz konusudur. Çünkü onlara göre insanların uymak zorunda olduğu mutlak hakikat diye bir şey yoktur. Ve herkesin doğrusu kendisinedir. Buna karşılık Müslümanlar ve genel olarak doğulular tenkit mirasına değil, şerh geleneğine sahiptir. Şerh geleneği ve veli kültü şahısları ve onların görüşlerini yüceltme tavrına götürmüştür. Filozofların tam aksine doğulular kendi acziyetini kabul eden halef hep seleflerini yüceltme gayretinde olmuştur. Bu tavrın da makul ve meşru bir tavır olmadığı, farklı bir aşırılık ürünü olduğu rahatlıkla Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirilebilir. Müslümanların modernizmi olduğu kadar geleneklerini de sorgulamak zorunda olduğu gibi aynı zamanda hem birey hem cemaat olarak yaptıklarını, kimleri nasıl dost kabul ettiklerini, kimleri ne kadar nasıl düşman olarak gördüklerini gözden geçirip sık sık bir otokritik yapmaları, öz eleştiride bulunmaları, metot ve söylemlerini masaya yatırmaları gerekmektedir. Bu muhasebeyi yapamayan fert ve cemaatler hedeften saparlar, amaçlara uygun araçlar kullanamadıkları yüzünden sadece kendi veballerini değil, ümmetin vebalinden de paylarına düşeni yüklenirler ve bu riskle karşı karşıya kalırlar. Sadece iyi niyetin yeterli olmadığı, usul ve yöntemin de büyük önemi olduğu inkar edilemez. Bu davaya sadece akıllı geçinen düşmanlar değil, akılsız dostların iyi niyetli ama yanlış tavırları da büyük zararlar vermektedir. Evet sevgili dinleyiciler, ümmetin birbirleriyle ihtilaf etmesiyle alakalı bu konuları vurguluyorum. Demek istiyorum ki her konuda doğru tek değildir. Bu özellikle beşeri doğrular için böyledir. Doğrunun iki kaynağı ölçüsü vardır. İlki bir adı da hak olan Cenab-ı Hakk'a ait doğru. Diğeri de insan aklı, ilmi, mirası ve tecrübesine ait göreceli doğru. Birincisi Müslümana, Allah'a teslim olan insana göre mutlak doğrudur. Yani her zamanda ve her yerdeki her insana, her Müslümana göre mutlaka kesin bir doğrudur. Değişmeyen, tartışılamayacak ve teslim olunacak doğru, Allah'ın ve Resulünün mutlak olarak bildirdiği doğrulardır. İkincisi ise, yani insanın kendi aklının, mirasının, tecrübesinin, bilgisinin seviyesinde gösterilen, görülen, ortaya çıkan doğrularsa, beşeri doğrudur. Yani görecelidir. Zanni, içtihadi, yoruma dayanan, tarihe, coğrafyaya, kişiye göre değişebilecek olan doğrudur. Kur'an'da muhkem ve yoruma yer bırakmayacak açıklıkta verilen bilgiler, emredilen veya yasaklanan hükümler mutlak doğrudur. Hak ve hakikattir. Kur'an'da farklı anlamaya müsait, yoruma açık hükümler ya da Kur'an ve sahih sünnette yer almayan doğrularsa ikinci çeşit doğrulardır. Bunlar delillere sahip olmaya, deliller arasında tercih veya delillerin sağlamlığı konusunda ikna olmaya göre farklılık arz edebilecek göreceli doğrulardır, değişken gerçeklerdir. Bütün bunları niye söyledim? Ümmetin ihtilaf ettiği, cemaatlerin birbirleriyle sürtüştüğü bazı doğruların mutlak doğru gibi kabul edildiğinden, kişinin Kur'an'dan ve sünnetten anladığı ya da Kur'an'da sünnette hiç vurgulamadığı halde kendi çıkarımı olan hususlar konusunda bunun mutlak hakikatmiş gibi, taviz verilemeyecek esaslarmış gibi, başkalarına göre değişmeyen doğrular gibi kabul edilmesinin kardeşliğin önünde, ümmet bilincinin önünde engel olduğunu ifade etmek için söyledim. Bizim birleşmemiz gereken kesin doğrular, Kur'ani doğrulardır. Mutlak hakikat dediğimiz esaslardır. Bunun başında da iman esasları gelir. Dinin temel esası, vurgusu, ahkamla alakalı ilahi direktifler gelir. Onun dışındaki doğrularsa tartışmaya açık doğrulardır. Ümmetin ihtilaf ede geldiği mezhebi, içtihadi, fıkhi doğrular yine mutlak olmayan doğrular grubuna girer. Meşhur abdest örneğinde olduğu gibi Malikilere göre doğru olan başın tümünün meshedilmesidir. Bu Malikilere göre farzdır. Hanefilere göre doğru başın dörtte birinin meshedilmesinin farz olduğu, Şafilere göre ise saçın birkaç telinin meshedilmesinin yeterli olduğudur. İşte bu içtihadi doğrulardan kalkarak bir Maliki Hanefi'ye, Hanefi de Şafi'ye abdestsiz, dolayısıyla namazsız diyemez. Veya bu gerekçeyle arkasında namaz kılınmasının caiz olmadığını ileri süremez. Yoksa müminlerin kardeşliğinden bahsetmek mümkün olmaz. İşte mezhep ayrıcalığı veya içtihat farklılığı, cemaat prensiplerinin ayrı olması, müminlerin mümin olduğu müddetçe bir kardeşlerine farklı gözle bakmaları, kardeş kabul etmemeleri, ümmet birliğine engel olacak tavırlar takınmalarını gerektirmez, doğru değildir. Evet sevgili dinleyiciler, hakkında nas olan hususlarla alakalı doğrularla, hakkında nas olmayan, ayet ve hadis bulunmayan kişinin kendi çıkarımı olan doğrular arasında çok ciddi ayrımlar gözetilmelidir. Hele insanlar müçtehit olmadığı halde kendi içtihatlarında çok fazla diretiyorlar, başka müminlerin içtihatlarının mutlak olarak geçersiz olduğunu düşünüyorlarsa, kardeşlik hukukuna giden yolu bağnaz bir şekilde tıkamış olacaklar. Kendi anlayışlarını din olarak, kendi cemaat prensiplerini, kendi yorum ve içtihatlarını dinin esası olarak gördüklerinden, bu konuda farklı düşünen Müslümanlara Müslüman gözüyle bakmayacaklar, kardeş olarak değerlendirmeyeceklerdir. Bunun çok ciddi sıkıntıları söz konusudur. İşte cemaatler arası, ümmetin birbirleriyle alakalı fikir ayrılıklarının kardeşliğe nasıl zarar verdiğini birkaç cümleyle giriş babında söylemeye çalıştım. İnşallah bu konuları enine boyuna değerlendirmeye gayret eder. Özellikle Müslüman cemaatlerin, değişik ülkelerdeki Müslüman grupların bütün dünya çapında birbirlerini, akideleri bir olduğu halde gerçekten birbirlerini müvahhid kabul etmeleri gerektiği halde niye kardeş kabul edemediklerini, niye birbirlerine dost ve yardımcı olamadıklarını, birbirleriyle niye sürtüştüklerini anlamak için bu ihtilafları genel anlamda neye dayandırdıklarını vurgulayarak ifade etmek gerekiyor. İnşallah cemaatler arası, Müslümanlar arası kardeşlikle alakalı değerlendirmeleri vurgulamak üzere hepinizin Müslümanca birbirlerinizi, Müslümanları dost ve kardeş kabul etmeniz gerektiğini tekrar hatırlatıyor. Müslüman olarak birbirimizi sevmemiz gerektiğini, sevmediğimiz müddetçe gerçekten iman edemeyeceğimizi, dünyamızı da ahiretimizi de perişan edeceğimizi tekrar hatırlatıyor. Hepinizi İslami kardeşliğe çağırıyor. Müslümanca birbirimizle dayanışma esası ile Allah'ın sevdiklerini sevmemiz, Allah'ın sevmediklerine ise sevme hakkımızın olmadığını ifade ediyor. Ama onlara da acıyıp, onları da sevilecek bir duruma getirmek için gayret sarf etmemiz lazım olduğunu ifade ediyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin İslami kardeşlik esasına riayet eden bütün Müslümanlara olmasını ifade ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.